İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikteyiz. Hocamız bize ölümü anlatıyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Muhterem hocam, Hüsamettin Çelebi Mevlana Hazretlerinin dünyaya veda anını şöyle anlatıyor. Bir gün diyor Şeyh Sadreddin dervişlerinin ileri gelenleriyle Mevlana'yı hasta yatağında ziyarete geldiler. Mevlana'nın halini görerek üzüldüler. Şeyh Sadreddin, Allah acil şifalar versin, tamamen sıhhate kavuşmanızı ümit ediyorum dedi. Bunun üzerine Mevlana da, artık şifa size mübarek olsun, aşık ile maşuk arasında kıl payı kadar mesafe kaldı. Onun da kalkmasını ve nurun nura katılmasını istemiyor musunuz dedi. Ve bu şekilde mukabelede bulundu ve vefat etti diyor yani. Hazreti Mevlana'nın son nefesini vermesini bu şekilde anlatıyor Hüsamettin Çelebi. Dilerseniz bununla başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Evet. Mevlana Hazretleri'nin tabi vedası bize göre bir veda.
Evet.
Yani acaba ona göre veda mı? Ona göre öldüğüm zaman arkamdan ayrılık, ayrılık, ayrılık demeyin. Firkat, firkat, firkat demeyin. Vuslat, vuslat, vuslat deyin. Kavuşma. Ayrılıkta acı olur. Mevlana ayrılırken üzülmüyor ki, sevinerek.
Seviniyor.
Sevinen kimse için firaktan bahsedilemez.
Evet.
Kavuşan insan neşeli olur ve ancak vuslat vuslattan bahsedersiniz. Çünkü geldiğimiz esas vatan öbür dünya. Tekrar oraya dönüyoruz.
Evet.
Bura geçici, kalıcı, sıkıntı, üzüntü, keder, anasır-ı erbadan, toprak, hava, su, ateş gibi unsurlardan yaratılmış bir bedenin içerisine hapsolmuş aklımız.
Evet.
Yükseklerden, yücelerden gelmiş. Akıl şu anda hapis. Şu beden de hapis. Ve beden hayvan. Ölünce bu hayvan bedenden ve bunun bir takım isteklerinden, heva ve hevesinden, yani beden zindanından kurtuluyoruz. Evet. Bunu anlayabilmek için tasavvufi seyri sülük çekmek lazım. Çıkarmak lazım. Yani inisiyasyon denilen, seyri sülük denilen bir tasavvufi tekamülden geçtikten sonra bu konuştuğumuzun manasını ancak o şekilde anlayabilirsiniz. Başka türlü anlamak mümkün değildir.
Tasavvufi eğitimden geçmek
tabii
lazım. Evet hocam.
Şimdi Mevlana Hazretleri'ni Şeyh Sadreddin Konevi Hazretleri, orada işte Konya'da mezarı var.
Evet.
Orada büyük zatlardan, ismini unuttum, bir çok önemli İslam düşünce tarihinde önemli bir mezar daha var orada. Şimdi yıkık, yok.
Evet.
Kaybedilmiş. Yeri yok maalesef.
Evet.
Sadreddin, Şeyh Sadreddin, şimdi Mevlana Hazretlerini ziyarete geliyor ve görüyor, üzülüyor.
Evet.
Mevlana'yı çünkü çok seviyor.
Evet.
Mevlana ile çok hatıraları var. Hatta Sadreddin Konevi bir gece teheccüd namazını kılmış, tesbihini çekmiş, elini açmış, bir saat süreyle Ya Rabbi Mevlana'ya en büyük makamları ver. Ya Rabbi onu sen nur et. Ya Rabbi onu saadet erbabı et. Ya Rab onu ariflerin başı et. Ya Rabbi ona cennetü firdevs'te her türlü nimetleri ver. Bir saat sadece Mevlana'ya dua ediyor.
Evet.
Duası bittikten sonra Şeyh Sadreddin'in Gece de sabah ezanına az bir vakit kalmış. Kapısı çalınıyor. Bakıyor ki kapıda Mevlana. Mevlana'ya diyor ki buyur içeri gir diyor. Hazreti Mevlana. Hayır diyor, bana çok dua ettin diyor. Etkilendim. Sana teşekkür etmek için geldim diyor.
Allah Allah.
Bak aradaki sevgi irtibatının ikisini bir araya getirmesi ve birbirlerini sevmeleri, dua etmeleri, yani üzerinde düşünmek lazım.
Evet, bunların. Bir de duanın gücü yani bu farz.
Duanın gücü, sevginin gücü, imanın gücü. Evet. Yani innemel mu'minune ihvetun, inananlar kardeştir falan. Bunları hep yani böyle yan yana iç içe anlam helezonları halinde bir merkezin etrafında oluşturulacak anlam helezonları olarak düşünmek, geliştirmek lazım.
Evet.
Yani Sadreddin Çelebi çok seviyor ve Mevlana Hazretleri ölünce de Mevlana Hazretleri vasiyet etmiş. Sadreddin Konevi benim cenaze namazımı kıldırsın diye.
Evet.
Hakikaten öldüğünde Mevlana Hazretleri 7 tane sığır kesiliyor. Ölür ölmez.
Evet.
İslamiyet'te bunun yeri var mı diye ben merak ettim. Mevlana ölünce diyor 7 tane sığır kesildi. Pilav döküldü, yenildi, fakirlere dağıtıldı. Yani her bir sığır 300 kilodan olsa, 350 kilodan olsa yaklaşık 2,5 ton fakirlere et dağıtılmış. Ve kurban kesiliyor.
Mezara konulmadan öyle mi?
Ya kesilir ki vefat eder.
Vefat etti. Yani, aynen. Vefat etti yani.
Belki de şöyle olabilir olay. Evet. Hafızamda yanlış kalmadıysa yıkanıyor, kılınıyor. Kılındıktan sonra mezara defin için taşınırken
o zaman fakirler
o esnada tam mezara girmeden
evet.
Önce ama.
Evet.
Ben bunu merak ettim. Mısır Fatihi Amr İbnül As öldüğünde 7 tane deve kesilip etinin fakirlere dağıtılması, işte etinin pişirilmesi, yenilmesi.
Evet.
Falan sahabeden Amr İbnül As'ta bunu gördüm.
Evet.
Ben de kendime vasiyet ettim. Asistanım Öncel Bey'e dedim ki oğlum bak sana para verdim. Ben de ölürsem, ben öyle zengin bir adam değilim ama
Allah hiç olmazsa
7 tane koyun kesin arkamdan. Anadolu'da malum biliyorsunuz cenaze defin yapılır. Cenaze evden, mezardan eve gidilir mutlaka bir şeyler yenilir.
İkram olur yani.
Ha, ikram değil bu. İkram dikkat edin.
Evet.
Bu şu. Yut'imune ta'am.
Evet.
Yani yemek yedirmek çok büyük sevap. Etini fakirlere dağıtıyoruz. Meydana gelen sevabı da o vefat edenin ruhuna hediye ediyoruz. Olay bundan ibaret.
Evet.
Yemek yedirme şeklinde tecelli etmesi düşünmek lazım.
Evet.
Yani bu bir medeniyetimizin subdivision alt ayırımlarında meydana gelen köklerden birisi de yemek yedirmektir.
Evet.
Yemek yedirmeye çok önem veririz. Çocuk doğdu, hemen ne yemeği veririz? Velime yemeği veririz.
Evet.
Düğün yaparız. İşte
düğün yemeği.
Bunların çoğu Kur'an'da, hadiste, efendime söyleyeyim, gelenekte var. Yok değil.
İkram.
İkram.
Evet.
Hacca gidecek bizim Anadolu insanı. Hacca gitmeden önce yemek veriyor.
Yemek veriyor.
Yani bu olayın kendisi fakirin karnını doyurmak. Espri bu. Adına çeşitli isimler koyabilirsiniz. Ya canım yemek yedirmek istedi. Canı çektiği için yemek yedirmek istediği yemeği. Olur bunun adı. Ama ucunda fakirin yemek yemesi var.
Evet.
Dolayısıyla bu gibi kültürümüzdeki gelişmeler İslam medeniyetini oluşturmuştur. Bu nerelere kadar uzamıştır? Bu göç edemeyen kuşların karnını doyurma vakıfları İstanbul'da Fatih ve Kanuni zamanında, Sultanahmet zamanında böyle vakıflar yapılmış. Göç edemeyen hayvanların karınları doyurulmuştur. Bırak insanlar, hayvanların da karnını doyurmuşuz.
Evet.
O da yetmemiş. Her mahallede, köşe başlarında, sokaklarda efendim söyleyeyim yalak konmuş. Artan yemekler oraya dökülüyor. Kemik parçaları bilmem ne.
Evet.
Köpekler geliyor oradan yiyorlar.
Kedi, köpek falan herkes ve besleniyor.
O dönemin köpekleri de insanlara saldırmıyor.
Aç değil.
Bu değil.
Evet.
Köpekler halkla ve toplumla bütünleşmiş.
Evet.
Ürkmüyor.
Ürkmüyor.
Şimdiki insan Köpeğe görür görmez hemen elini yere atıyor, bir taş alıyor fırlatıyor. Elindeki sopayı kaldırıyor, bağırıyor. Avrupa'daki bir sürü köpek besliyorlar. Hiç orada köpekler saldırgan mı? Saldırgan değil. Bir köpeğin yemeğini dahi düşünmek.
Tüm mahlukata merhameti var hocam.
Tabii bütün yani medeniyetimiz. İnsan hariç, insanın dışındakilere.
Evet.
Ağaç dikildi, çocuk doğdu.
Evet.
Dünyaya çocuk geldi diye 40 tane kavak ağacı dikiliyor.
Evet.
Şükür olarak, yeşillik olsun. Ve evlenirken bunu orada kullanalım vesaire.
Evet.
Bunların, dikkat edin, filiz olarak, tohum olarak, fikir kökenleri Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayrıntılar yazmaz. Onu sen geliştireceksin.
Evet.
O geliştirmenin adına medeniyet diyoruz biz.
Evet.
Yok efendim, Kur'an'da bu yoktur. Bunu yapmayalım. Ya olay nedir? Fakirin karnı doyuruyor.
Özünü oradan alıyor. Evet.
Canım sıkıldı, şöyle bir rahatlayayım bakayım diyor. Namaz kılayım diyor. Adı yok, şanı yok namazı. Adına evvabinde, efendim,
nafile
adına nafile namazda, işrak namazı da. Namaz kılıyorsun nihayet ya.
Evet.
Bir Allah'a söylüyorum, bir konuşayım Allah'la diyorsun. Mesela. Şu bunların önünü açmak lazım.
Evet.
Şimdi seküler radikal İslam sert ve seküler anlayışa sahip bir İslam zihniyeti gelişiyor. Onlar bu gibi şeylere karşı çağın gereklerine uymak adı altında modernist İslam aklı da bunlara karşı, Daesh de karşı, IŞİD de karşı,
evet.
Vahabiler de karşı ve eski ve yeni hariciler ve Mutezile de karşı. Bakın bu uygulamaya karşı olanlardaki kafa çarpıklığına bakın.
Evet.
İşte Mevlana evet. Hazretleri vefat ettiğinde 7 tane sığır kesin diyor. Yıkanıyor. Cenaze namazı kılınıyor. Kılınırken kesiliyor. Fakirlere dağıtılıyor. 2,5 ton et. Fakirin karnı yemek görüyor.
Evet.
Et görüyor evi. Ve mutlu oluyorlar. Seviniyorlar. Niye et kesiliyor? Mevlana'ya sorsanız diyecek ki düğündür. Düğünde velime yemeği verilir. Hmm. Ben yemek veriyorum diyor.
Düğün çünkü.
Düğün çünkü.
Evet.
Esprisi de kuvvetli. Yani ölümü Vusla gecesi Şebi Aruz
evet.
Sin harfiyle biz yanlışla Z harfiyle söylüyoruz. Şebi Aruz diyorlar. Aruz değil. Aruz ayın harfi, R harfi, Sin harfi.
Evet.
Gerdek gecesi. Sevgiliye kavuşma gecesi. Ruhum ruhuna kavuşuyor.
Sevgiliye kavuşuyor.
Sevdiğim ben aşıkım, maşukuma kavuşuyorum.
Evet.
Bu gece, ilk gece, Vuslat gecesi, Gerdek gecesi, ilk gece. Yensin, içinsin, toy kurulsun. Herkes toyursun, toysun, doysun. İşte toy diyorlar. Düğün dernekte verilen yemeklere Kırgızistan, Kazakistan'da toy,
toy
adı veriyorlar. Sevinç ifade
sevinç
ediyor.
Ifade ediyor.
Ya bayram, ya cenaze diyor üzüntü. Arkasından bir de gidiyoruz evinde yemek yiyoruz. Ama bizim gelenimizde ölüm üzücü bir şey değil ki. Sevinçtir.
Evet.
Huslattır. Biz esas vatanımız dünya değil ki. Esas vatanımız bizim ahiret.
Evet.
Biz Allah'a kavuşuyoruz. Geldiğimiz yere kavuşuyoruz. Burada geçici 3-5 saat kaldık gidiyoruz. İnsanlar sanki ebedi kalacakmış gibi para yığıyor, mal yığıyor, arsa yığıyor, villa, dolar biriktiriyor, euro biriktiriyor, altın, gümüş, mücevher biriktiriyor. Efendim söyleyeyim, neler biriktiriyor? Arabalar vesaire.
Araba, yat, kat, villa falan.
Her şeyi biriktiriyorlar. Mezara da bir toplu iğne kadar bir şey götüremiyorlar.
Hiçbir şeye gitmiyor ya. Evet.
Ne kadar trajikomik.
Bu dünyayı ebedi zannediyoruz hocam.
Ben mesela böyle durumu hali yerinde olup da ahireti ihmal eden ve dünyaya çok dalan.
Evet.
Halbuki bir denge olması lazım. Dünyayı imar edeceğiz. Dünyayı imar edişimizin fıkıhta delilini ben şöyle görmek istiyorum. İzin verirseniz.
Estağfurullah. Buyurun efendim.
Şimdi sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Bu namazlar bizim tekamülümüz için.
Evet.
Tekamül edeceğiz. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. İşte bir de müezzin, Kocatepe'nin müezzini İbrahim ezan okuyacak, camiye koşacağız.
Evet.
İkindi de efendime söyleyeyim, Furkan okuyacak, Medine usulü bir ezan. Yine Koca Tepe Camisi'ne koşacağız.
Evet.
Akşamleyin öbür müezzin Mehmet Efendi okuyacak. Ona gideceğiz. Yalnız 5 tane vakit var. Her namaz bir tekamül. Bizi yüceltiyor. Süblime ediyor. Sabah güneş doğduktan sonra öğlen müezzin ezan okununa kadar ki zaman sürecine Bedayü's Senayisi'nde Kâsani,
evet,
Mebsut'unda Serasi, efendime söyleyeyim diğer işte Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmi halinde,
evet,
ondan sonra Mecmu'ul Enhur şerhinde, diğer kitaplarımızda görüyoruz. Güneş doğduktan sonra sabah namazının vakti bitiyor. Peki yeni bir vakit giriyor mu? Girmiyor.
Hayır.
Öğlen ezanı okunurken herhangi bir namazın vaktinden çıkış var mı?
Hayır.
Yok. Ona vakti mühmele adı veriliyor.
Hmm. Evet.
O saatler dünyayı imar için ayrılmış. 7 saat, 8 saat dünyayı imar. Çünkü bizim vazifemiz Allah'a kul olmak olduğu gibi bu dünyayı imarla da alakalıdır.
O da ibadet yani.
Tabii. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dünyayı imar etmek için gönderdik diyor.
Evet.
Dünyayı tamir etmek için gönderdik. Ayet gayet açık. Bu dünyaya da çalışılacak. Ve la tense nasibeke mined dünya. Ama biz bakın normal zamanın 24 saatin 8 saati dünyayı imara vakti mühmele. İbadet yok.
Evet.
Ne yapacaksın? İşte seküler olduğumuz, dünyaya daldığımız, dünyaya dalma fırsatı veriyor Allah bize.
Evet.
Ama ibadet, istirahat var. 8 saat. Evinde çoluk çocuk istirahat. 8 saatte Allah'a ayıracaksın. 8 saatte efendime söyleyeyim dünyayı tamire ayıracaksın.
Evet.
Fakat insanların modern insan, modern akıl bugün 24 saatin hepsini dünyayı imara ayırıyor. Şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntı bu.
O yüzden aile sıkıntıları başlıyor, denge kayboluyor.
Psikolojik aynen, denge psikolojik bozuluyor.
Evet, bozuluyor.
Allah-u Teala'nın kurduğu bir düzen var. Sen eşyayı seversen kişi sevdiğinin esiri olur, eşyanın esareti altına girersin.
Evet.
İşte Mevlana da Allah'ı seviyor. Son nefesinde işte Sadreddin Konevi başında Allah acil şifalar versin. Tamamen sıhhate kavuşmanızı umuyorum diyor Mevlana Hazretlerine.
Bir hasta ziyaretinde söylenecek şeyi söylüyor aslında.
Evet.
Evet.
Mevlana diyor ki artık şifa size mübarek olsun diyor. Yani şifa bana mübarek değil. Allah size şifa versin diyor.
Evet.
Hastalıklar dünyasından hastalıksızlık dünyaya, hastalığın olmadığı bir dünyaya geçiyorum ben. Bundan sonra hastalıklarla uğraşacak olanlar siz dünyada kalanlar.
Evet.
Nitekim Sadreddin Konevi de birkaç sene sonra o da ölmüştür. Evet. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Ve cenaze namazını Mevlana'nın çok sevdiği için, yufka yürekli olduğu için ağlayamamış, kendinden geçmiş, bayılmış, namazı kıldırmamış.
Evet.
Ve o dönemin Diyanet İşleri Başkanı Kadı Siraceddin Ürmevi.
Ürmevi Hazretleri.
O kıldırmıştır.
Evet.
O da Mevlana'nın müridir, kelamcıdır. Çok kıymetli 4-5 ciltlik kelam kitabı var. Önce Mevlana karşıtı, sonradan anlayınca o da Mevlana'ya mürit olmuş Diyanet İşleri Başkanı.
Evet.
Şimdiki Diyanet İşleri Başkanları da inşallah Mevlana'larını bulurlar.
İnşallah.
Ya. İşte Mevlana geçmiş olsun Allah şifalar versin deyince Sadreddin Konevi'ye şifa size mübarek olsun. Şu anda aşık ile maşuk arasında kıl payı kadar bir mesafe kaldı. Rabbime kavuşmak için kıl payı kadar az bir mesafe kaldı. O da kalkarsa artık nur nura kavuşacak. Sen nurun nura kavuşmasını istemiyor musun diyor.
Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Muhterem hocam, Hazreti Mevlana'nın ölümünden bahsettiğiniz birinci bölümde. Yine Hazreti Mevlana bir rubayisinde ölüm duygusunu şöyle ifade ediyor. Ben ölünce bana öldü demeyin. Çünkü ölüydüm, ölümle dirildim diyor. Dost aldı, götürdü beni diyor. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi işte yani bu ölüm gecesine Şeb-i Aruz demiş kendisi. Dilerseniz bu ifadeyi açarak devam edebiliriz muhterem hocam. Yani ölüydüm, ölümle dirildim. ifadesi. Buyurun efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestaîn. Aşıklar ölmezler.
Evet.
Aşıklar ölmez deyince o Romeo ve Juliet, Shakespeare, William Shakespeare yazmış. Romeo'nun Juliet'e olan aşkını, Freudian aşkı anlıyor modern akıl.
Evet, maalesef.
Okulda doktora derslerinde aklı büyük talebelere aşk konusunda ne kadar konuşma yaptıysam, ne kadar da uyardıysam talebelerimin hemen hemen eksiksiz tamamı libidosantrik aşk anlamış.
Dünyevi aşk anlıyor.
Evet tabii.
Evet.
Korporel, dünyevi, seksüel, libidosantrik, hormonosantrik, Freudian aşk. Bunu aşk deyince çünkü aşkın bir manası kalmamış.
Evet.
Eskiden dikkat edin Vahidciğim, şu çok önemli. Bir genç kız evlenecek. Bir delikanlı evlenecek. Ve eskiden aşkta edep vardı. Entelektüel elit kesim özellikle kırsal kesimden ziyade evlenecek. Acaba evlilikte karısını seviyor. Kocası da kocası karısını, karısı kocasını seviyor. Acaba bu sevgideki edep nerede? Bunun için erkeğe de kadına da evlenecek adaylara Leyla ve Mecnun, yani Leyla ve Mecnun hikayesilerini, kitaplarını okuturlarmış.
Evet.
Yani aradaki sevgi, dikkat edin, merhamet merkezli sevgi.
Evet.
Saygı merkezli sevgi. Sevgi merkezli merhamet, sevgi merkezli saygı değil.
Evet.
Hanımımızı biz sevgi merkezli saygıyla seveceğiz. Yani
evet.
Evde hanımımıza işte hanım bana bir kahve yap ya. Hayır, böyle demeyeceğiz. Hanımefendi. Hanımefendidir o. Efendidir. Evin sahibidir o.
Evet.
Güzel ellerinizle acaba size yormayacaksam, zahmet olmazsa şöyle bir yorgunluk kahvesi olmak üzere bir Türk kahvesi yapma lütfunda bulunur musunuz? Size zahmet olacak. Özür dilerim ama. Bunu eşinize yapmacık bile söyleseniz hanımın hoşuna gider mi gitmez mi?
Gider.
Talibere Erik Fromm'dan bir deney, yani klinik psikolojide bir deney. Beyin simülasyonu. Çok evet. Önemli. Şimdi böyle beyin simülasyonu ya, böyle bir özel lisenin lise son talebelerine beşeri ilişkileri yalama yapmış.
Evet.
Sebebi de birbirlerine hitap etmelerinde kayma var, erozyon var. Yani argo kullanıyorlar.
Saygı gitmiş yani.
Çak beşi moruk diyor, bro diyor. Artık neyse ben bunları bilmiyorum.
Evet.
Şimdi mesela bir kalem isteyeceksiniz. Kalem isterken arkadaşından Ali'la ver şu kalemi. Ali'la ver şu kalemi. O daha vermeden alıyorsun.
Hmm.
Ali böyle davrandığın için sana kızar mı? Kızmaz. Arkadaşın çünkü.
Evet.
Ama insanın şuur altına bu konuşma yıkıcı olarak iniyor. Kişinin kişiliğinde tahribat yapıyor bu konuşma tarzı.
Evet.
Onun yerine Ali'cim bir kaleme ihtiyacım var. Lütfetseniz de kalemi verseniz diye kibarca isteseniz, bu da aynı isteme talebi, bir kalemi isteme talebi ve bunun zihindeki anlam fonksiyonları bir türev olarak şuur altına yansıdığında inşaat yapıyor.
Hmm.
Yani yapıcı arke gelişiyor.
Şahsiyet inşası.
Şimdi örnek, gelin bakayım dedim. Rastgele bir talebe seçtim.
Evet.
Burada formalite icabı, bir arkadaşınızın ben kalemini isteyeceğim dedim. Ve rol yapacağız. Film oynayacağız. Tiyatro olarak da söyleyebilirsiniz. Şimdi ayağa kalktım. Talebe de karşımda. Elinde de bir kalem duruyor.
Evet.
70-80 tane talebe. Onların önünde cereyan eden bir sahne.
Evet.
Ali'ciğim dedim. Özür dilerim, seni rahatsız ettim ama şurada bir yazı yazıyordum. Altı çizmem gereken bir konu var ve kaleme de ihtiyaç oldu şu anda. Sen de meşgulsun, görüyorum kaleme ihtiyacın var ama. Acaba lütfetsen, sana zahmet olmazsa, seni rahatsız etmeyeceksem şu elinizdeki kalemi lütfetseniz, verseniz, şöyle bir dakika kullanıp size tekrar gerisin geriye iade etsem, acaba saygısızlık etmiş olur muyum diye teminden beri düşünüyorum ve üzülüyorum. Verebilir misiniz acaba? Versene lan Ali diyebilirdim. Üç kelimeyle biterdi.
Evet.
Kaç tane kelime kullandık? 8 tane cümle kullandık.
Evet.
650 kelime kullandık.
Evet.
Bitti. Ali, ben bunu burada bir tiyatro oynadık ikimiz. Aslında tiyatro. Ve film çevirdik biz burada aslında. Bir sahne koyduk. Sahneye bir oyun koyduk biz ikimiz.
Evet.
Ve ben sana bir konuşma yaptım. Bu konuşma rol icabı değil mi Ali? Evet hocam dedi. Rol icabı konuşulur. Rol icabı bile olsa bu şekilde bir konuşma seni rahatlattı mı dedim. Durdu. Hocam rahatım dedi.
Evet.
Rol olarak sevmeseniz bile bir insana ben seni seviyorum. Bu söz bilinçaltında ortaya çıkarken, bilinçaltında dirilirken insanın kişilik yapısını,
evet,
kimlik yapısını ortaya koyuyor.
Şahsiyet inşa ediyor yani.
Tabii.
Yani biz sevgide hedef ve hayali mi kaybettik hocam?
Demek istediğim şu.
Evet.
Evlenecek gençlere Osmanlı döneminde Leyla ve Mecnun ideal aşk anlatılıyor. Bugün modern akıl, modern genç evlilikteki aşkı ne olduğunu bilmiyor. O televizyon dizilerindeki aşk aşk mı? Görüyorsunuz. O onun karısına aşık, o onun kızını ayartmaya çalışıyor. O onun bizim ahlaksızlıklarla dolu bir sürü işte televizyonlarda sinema, film izliyoruz.
Evet.
Bunu aşk zannediyor gençler.
Sevgiyle hiç alakası yok ya.
İşte dikkat edin. Sevmeyi bilmiyor. Aşkı bilmiyor.
Evet.
Arapçada aşkı ifade eden 17 kelime var. 17 kelime. Türkçede aşkı ifade eden ya 2 kelime ya da 3 kelime. İngilizce'de de öyle. Fazla evet. Yok. Şimdi love diyor, like diyor falan.
Evet.
Daha başka bir kelime yok.
Beğenmek var, sevmek var ya.
Endülüs İspanya'sında İspanyol genç kız, İspanyol erkek birbirlerine aşklarını anlatabilmek için İspanyolca yetmediği için Arapça öğrenip aşklarını Arapça anlatıyorlarmış.
Evet.
Ve bunlara Morisco deniliyor. Ve bunlar Müslüman olmuşlar sonradan Arapça öğrenip Kur'an anlayınca.
İlginç ya. Evet.
Ve Arapçanın zenginliğine bakın. Dibi yok.
Evet.
Arapçanın dibi yok. Türkiye'de Arapçayı en iyi bilen adam var dediler. Muhterem bir öğretim üyesi arkadaşımız. En iyi o biliyormuş Arapçayı.
Evet.
Uzmanlar öyle söylüyor. Ben bilmiyorum ki. Ona İbni Hişam'ın Kitabul Elgaz adlı kitabının 5. sayfasında bir cümle okudum.
Evet.
İşinden çıkamadı. Türkiye'nin en iyi bilen, 50 yıldan beri okuyormuş Arapça. Uzmanmış. 1. sınıf uzman olmuş. Ekeltün nehâra binisfin nehâri ve leylen ekeltuhu bileylin nehîmin. Gündüzü gündüzün ortasında yedim, bitirdim. Geceyi de gecenin tam ortasında, karanlıkta, gece 12'de yedim, bitirdim.
Evet.
Şimdi bir mana çıkmıyor buradan. Ama bir baktık ki nehar kelimesinin manası yağmur kuşunun yumurtası anlamına geliyormuş. Leyl kelimesinin manası da bütün kuşların yumurtalarına deniyormuş.
Evet.
Dikkat edin. Ve o yumurta ölüm ve aşk onu ifade ediyor. Aşk ölümle, ölüm aşkla özdeşleşmiştir. Gündüzün tam ortası, güneş tam tepede, hayat bitiyor, ölüm başlıyor. Gecenin tam 12'si. Ölümden hayata dönüş yapıyoruz. Bir daire yukarıdan aşağı kavsu nüzül ile kavsu uruç 24 saatte 12-12 böyle bir daire, evet, tamlanıyor. Bu dairecilik, küresellik, biz Allah bizi yaratırken, bizim yazılımımızı Allah yaparken bizi günlük yaratmış.
Evet.
Hepimiz aslında dünyada bir gün yaşıyoruz. Biz zannediyoruz ki 90 yıl, 56 yıl, 64 yıl, 63 yıl, bir gün. O bir günün tekrarıdır bütün uzun yıllar. Sabah kalkıyoruz, kahvaltı, işe gidiyoruz, öğlen yemeği, akşama kadar çalışıyoruz, evimize geliyoruz, yemek yiyoruz, gazete okuyoruz, haberleri izliyoruz, misafirliğe gidiyoruz, yatıyoruz, uyuyoruz, kalkıyoruz. Aynı şeyin tekrarı değil mi?
Evet.
Dikkat edin. Hepimiz bir gün yaşıyoruz ve öldükten sonra dirilenler Kur'an-ı Kerim'de kaç gün kaldınız dünyada diye sorulduğunda ne cevap verecekler? Bir gün kaldık veya günün bir kısmı kadar kaldık ya, demeyecek miyiz?
Biraz daha az.
Kur'an'da
evet.
Ayet değil mi?
Evet.
Aslında Kur'an bir günmüş. O bir gün geceli ve gündüzlü, gece ve gündüz olarak ikiye bölünüyor ve gündüzün yarısı gece yarısı gündüz, gecenin yarısı gündüz yarısı gece.
Evet.
Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâre fil leyl. Gece çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? İkide kalktık. Dua, namaz, ibadet vesaire. Ruh, Allah'la konuşma, tefekkür, günahlarımızı düşünme, bütün insanlık kurtulsun diye dua etme, hayır, güzellik,
evet,
salah, kurtuluş, bunlara dua ediyoruz. Saat 6'da güneş doğunca da işimize gidiyoruz. Yani çalışmanın ruh bölümü bitti. Ruhumu çalıştı, aklımı çalıştı. İbadetle geceleyin uyanık kaldık.
Şimdi beden çalışıyor.
Beden ve midemizi doyuracağız. Geceyi yaptığın çalışma kalbi doyurdu.
Evet.
Saat 6'dan sonra güneş doğunca midemizi doyuracak. O yiyecekleri kazanmak üzere gündüzü yaşamaya, işimize gidiyoruz.
Evet.
Maaş almak üzere, onu hak etmek üzere çalışmaya gidiyoruz.
Bedeni efor sarf ediyoruz.
Evet. Öğlenden sonra veya ikinden sonra da diyebilirsiniz. Artık gece başlıyor ve iş hayatı sabah namazıyla başlar. Akşam namazından önce biter.
Evet.
Allah böyle bir yazılım yapmış. Biz uyunması gereken vakitte gece 1'lere kadar televizyon izliyoruz. Ve vücut yazılımı, beden yazılımı, bizim ruh ve nefis yazılımımız, beyin yazılımımız bu bir güne göre yazılım gerçekleştiği için her gün aynı şey tekrarlanıyor. Fraktal diyoruz buna. Aynı şey tekrarlanıyor.
Evet.
Bugün ne yaşadın? Yarın da aynı. Her günümüz aynı. 90 sene yaşıyor, dönüyor bakıyor, aslında bir gün yaşadı. Çünkü her gün birbirinin tekrarı,
tekrarı,
fotokopisi, klonlanmış, zamansal klonlanmış hali.
Evet.
Dolayısıyla öldükten sonra bize ne kadar kaldınız diye melekler soracak. Bir gün kaldık diyeceğiz. İşte bir günün manası bu. Başka bir ayette, te'ti ukulüha kulle yevmin. İnsanlara yiyecekleri günlük gelir
günlük
diyor.
Gelir.
Saatlik demiyor, haftalık, aylık demiyor. Maaşların günlük alınması lazım.
Evet.
Biz yanlışlık yapıyoruz. Aylık veriyorlar. Hayır. Günlük yaşamaya alışmamız lazım.
Evet.
Günlük yaşayan insanlar, o ekonomi bilimiyle uğraşanlar para biriktiremez hocam diyor. Ve İngiltere'de bugün maaşlar haftalık dağıtılıyor.
Haftalık.
Bak İngiltere'de maaşlar aylık değil, haftalık dağıtılıyor. Yeni Zelanda'da da benim bildiğim kadarıyla orada bir yerde İngiliz dominyonlarında maaşlar haftalık veya 15 günlük dağıtılıyor.
Evet.
Doğrusu Kur'an-ı Kerim'e göre günlük dağıtılacak. Çünkü günlük yazılıma sahibiz biz.
Para piyasaya girmiş oluyor o zaman.
Para piyasaya girdiği için
evet,
piyasa canlı kalıyor. Toplu maaş veriyorlar. Şu kadarını harcayacağım diyorsun, ayırıyorsun. Gerek alın
birikim.
Yastığın altına, bankaya bir yerlere koyuyorsun. Yani aktif
evet,
ekonomik hayata katılmıyorum.
Evet.
Bu günlük kelimesi üzerine durmak lazım. Ve yeseluhu men fis semavati vel ardı külle yevmin huve fi şe'nin. Er-Rahman suresi ayet 38-39'da anlatılıyor.
Evet.
Yerde ve gökte olanlar sorarlar. Soruyorlar. Onu istiyorlar. Talep ediyorlar. İşte külle yevmin, o istedikleri, talep ettikleri şey onlara günlük ve değişik gelir diyor.
Evet.
Dün de kahvaltıda yumurta yedin, bugün de yiyorsun. Yarın da öbür günde peynir yedin, bugün de yarın da hep aynı şekilde devam ediyor. Ama dün yediğimiz ayvalıktan çıkmış, üremiş bir zeytin ağacından gelen zeytindi. Dünkü de Mersin'den gelen bir zeytinden yemiş olduk. Öbür gün Urla, İzmir Urla'dan gelen bir zeytin yemiş oluyoruz. Ne ama zeytin, aynı şeyin tekrarı, fraktaller.
Evet. Yani bir gün. Ömür bir gündür.
Bir gün,
evet,
o kadar.
Evet.
Delil de Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler.
Kur'an-ı Kerim.
Ve yazılımımız, beyin yazılımımız, dizaynımız Allah tarafından bu şekilde gerçekleşmiş. Biz maalesef bir günlük yaşamıyoruz.
Evet.
Günlük yaşamıyoruz. Büyük projeler üretelim diyerek dünyaya dalıyoruz. Ahiret ihmal ediliyor. Dünya ihmal edilmeyecek. Ahiret de ihmal edilmeyecek. İkisi denge olacak. Bugün ahiret diye bir şey kalmadı. Namaz yok, ibadet yok, hiçbir şey yok.
Evet.
Bütün hayatımız dünyevileşmiş, sekülerleşmiş, maddi olmuş, materyalize olmuş ve insanoğlu bir madde bir manada meydana gelir. Maddemiz zenginleşti, manamız fakirleşti. Biz manamızla insanız. Maddemiz mezara giriyor, çürüyor. Mana öldükten sonra çürümüyor, mezara girmiyor. Geldiği yere Allah'a gidiyor.
Evet.
Esas tamir edilmesi gereken o. Onun için dikkat edin 16 saat insanın kendini maddi manevi inşaatı. 8 saat maddi inşaat, 8 saat manevi inşaat ve 8 saat bu dünyayı inşaat. Hepsi de var.
Evet.
İşte sabah namazıyla öğle namazı arasındaki vakte vakti mühmele boş vakit diyorlar. Hiç ibadet yok. Ne yapacağım ya Rabbi? Hadi git şimdi dünyayı imar et. Git dünyayı düzenle. 8 saat süreyle dünyayı imar edeceğiz. Dünyadan kopmak yok. İslamiyet'te dünya terki ve dünyanın reddi yok.
Tabii.
Ve dünyayı terk ve red eden hiçbir sufi yok. Ama dünya sevgisini reddeden sufiler var. Dünyayı değil, sevgisini reddediyor.
Sevgisini terk etmişler.
Neyi severseniz onun kölesi olur. Ben Allah'ı seviyorum, Allah'ın kölesiyim.
Evet.
İşte ahiret, yani ben Allah'tan geldim, Allah'a gideceğim. Akrabalarım var, dostlarım var, eşin var, dost. Pek çok çevren var. İş çevren var, arkadaşlarım var, malın var, mülkün var. Torun, tosun, annen, baban. Dünyada bir konumun, bir koordinatların var.
Evet.
Ama geçici koordinat bu. Değişken koordinat. Sabit koordinatımız Allah.
Evet.
Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz. Ölmeyen insan hiç duydun mu şimdiye kadar? Ölmeyen insan duymadığımız gibi doğmadı diye duyduğumuz insan da yok.
Evet.
Doğuyor ve ölüyor. O zaman ölüm bizim sabitimiz. Ve ölünce de Allah'a kavuşuyoruz. Allah bizim sabitimiz. Allah'tan geldik. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ın merkeze alınması, dünyanın da çevreye alınması gerekmez mi? Biz dünyayı merkeze aldık. Dinimizi o çevreye, merkeze aldığımız dünyaya göre şekillendiriyoruz. Dünyevileşmiş bir din yaşıyoruz vahiyciyim.
Maalesef.
Sabitimizi değişken yapmışız. Değişkenimizi de sabit yapmışız. Ve bu bizim ruhumuza tahribata yol açıyor. Allah'ın yazılımına rağmen. Allah'ın yazılımı Kur'an-ı Kerim'dir.
Evet.
Orada ne yazıyorsa onu uygulayacaksın. Yazılımımız budur. Beynimizdeki yazılım Kur'an-ı Kerim yazılımının aynısıdır. Kainatın yazılımı da aynısıdır.
Evet.
Kendini okumak, Kur'an okumak, kainat okumak aynı anlamlara gelir. Bunları biraz daha açmamız lazım ama
İnşallah.
Burada ifade evet. edildiği gibi ben ölünce bana öldü demeyin diyor. Çünkü dünyadayken hakiki dirilik yoktu. Dünyadayken ben aslında ölüydüm. Ve öleceğim, dirileceğim. Bel muhibbune la yemutun.
Evet.
Allah'ı sevenler ölmezler. Dost aldı, şu anda gidiyorum ben ve ölüyorum.
Evet.
Ve dostun yanına gidiyorum diyor. Siz de dostsunuz ama hakiki dostun yanına gidiyoruz.
Evet. Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.